akılda kalan.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ben Serdar Aydın yine bir Akılda Kalanlar programıyla sizlerin huzurundayım. Her zaman olduğu gibi yine kadrajların odaklanmadığı, kameraların zoomlamadığı bir konuyu, bir kişiyi, bir özeli sizlerle bugün paylaşacağız. Bugünkü konuğumuz serbest avukat Muhammed Halit Yenen. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Muhammed Halit Yenen'i kısaca sizlere tanıtıyorum sevgili dinleyiciler. 1966 yılında Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde doğdu. 1991 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. O günden bu yana serbest avukatlık yapmakta. Muhtelif tarihlerde Refah Partisi İl Yönetim Kurulu üyeliği, Ankara Altındağ İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve İlçe Yönetim Kurulu Başkanlığı, ilçe başkanlığı yaptılar. Evet. Bunun dışında bizimle bir ortak özelliği var Sayın Muhammed Halit Yenen'in. O da eski bir radyocu. 1992 yılında kurulan Hedef Radyosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Bugüne kadar da radyonun yönetim kurulu üyesi olarak, zaman zaman da program desteği sağlayarak, program yaparak radyocunun içerisinde oldu. Biz bugün kendisiyle ne siyaseti ne de hukukçuluğunu konuşacağız. Kendisi Hacı Hasan Yenen olarak bilinen, toplumumuzun çok tanımadığı ama ben manevi mayalarından, manevi önderlerinden, liderlerinden, köprülerinden olduğunu düşündüğüm çok ilim ehli, çok değerli bir insanın evladı. Özellikle Adana, Maraş, Osmaniye, Hatay ve Kayseri'de ilim ehli insanların yakinen tanıdığı birisi Hacı Hasan Yenen. Bugün istedim ki bu güzel irfan gönül ereni, irfan insanını konuşalım. Böyle bir insan evladı olmak nasıl bir duygu Sayın Halit Yenen?
Efendim öncelikle teşekkür ederim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bizleri Akılda Kalanlar gibi güzel bir programa konuk ettiğiniz için. Yani böyle bir soruya nasıl cevap verilebilir? Kolay da değil tabii. Ben yine kendisinden, yani babamdan söz ettiğiniz için böyle bir insanın evladı olmak nasıl bir şeydir? O şöyle demişti. Biz niçin Müslümanız? Çünkü Müslüman bir toplumun içerisinde yaratıldık. Müslüman bir aileden, Müslüman bir anne babadan dünyaya geldik. Bu çok büyük bir nimettir, herkese verilmez demişti. Fakat sonra bu nimetin içerisinde insan bu nimeti bilmezse, fark etmezse bu büyük nimeti, o ayrı bir bahis konusu, başka çare olmadığı için Müslümanız. Alternatifi yok diyerek tanımlamıştı. Şimdi Cenab-ı Hak bizi yarattı. Böyle bir annenin, babanın evladı olarak yarattı. Serdar Bey, öncelikle şunu söylemem lazım. Evet, herkesin annesi babası vardır. Saygı değerdir. Sevilmesi, sayılması da gerekir. Fakat benim için annem babam aynı zamanda hocam nispetindedir.
Eyvallah.
Yani her şeyimizi onlardan öğrendiğimiz bir yönleri var. Bunlar hayatımın bu gününe kadar, 50 yılını doldurdum yaşamımın. Bu zamana kadar şöyle düşündüm kendim. En çok kimden öğrendin bilgileri? İşine yarayan bilgileri kimlerden öğrendin diye. Gerçekten babamdan. Öğrendim. Ve onun en büyük destekçisi olan annemden öğrendiğimi fark ettim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ömrümün yaklaşık 40 veya 42-43 senesini çok iyi hatırlayabilirim. 50 yaş olduğuna göre. Ben gözlerimi açtığımda benim annem babam geceleri kalkarlardı. Gece namazı diye bildiğimiz, teheccüd diye ifade edilen bir namaz kılarken gördüm ben onları. Hep ama. Halen de o şekilde. Yani 40 küsür senedir bu insanlar bu şekilde yaşıyorlar. Nasıl bir hayat yaşıyor? Mesela özel hayatlarından söz etmemiz.
Evet, onu soracağım. Öncelikle şunu soracağım. Ben hep hayıflanırım. böyle güzel insanlarla birlikte yaşayan asistanları, komşuları, özellikle evlatları. İsterim ki onların o güzel hallerini not etsinler. Sonra kitaplaştırsınlar ki bütün toplum, bütün arkadan gelen nesil de onlardan istifade etsin. Bizde bu anıları toplama geleneği biraz zayıf olduğunu düşünüyorum son yıllarda. Bunun çok büyük bir vazife olduğunu düşünüyorum. Var mı böyle bir çalışmanız? Yani notlar tutuyor musunuz? Sonra bunları kitaplaştıracak mısınız? Oradan da sorayım. Bu Hoca Efendi'nin, Hacı Hasan Efendi'nin bir günlük yaşamı nasıldır ev içerisinde?
Şimdi hep izlerim. Yani sürekli olarak iyi bir izleyicimdir. Yani çevremde iyi izlerim ama onları özellikle izlerim. Söylediğim gibi kış aylarında sabah namazı vakti girmeden yaklaşık 2-2,5 saat önce hayatı başlıyor. Yani gece artık bugünlerde örneğin sabah
5.30'da vakti, mesela 5.30'da sabah vakti giriyor ise
giriyorsa en az
3 gibi demek ki
3 gibi ayaktadır. Ve ondan sonra artık uyku yoktur. Kendisi o zamanı abdestini alır, namazını kılar, kendine göre çalışmaları vardır. O çalışmalarını yapar sabah namazına. Ve sabah namazı...
Mesela Kur'an okur mu ve siz duyar mısınız diye soruyorlar evdeyken. Yani şimdi kendisi, sesli mi okur?
Kendisi çok yüksek derecede bir hafızdır. Ve aynı zamanda Arapça ve İslami ilimlere Arapça düşünebiliyorum diyor kendisi. Dili o şekilde.
Vakıf olduğunu vakıf biliyoruz. Oldu, evet. Şu anda da Kayseri İlahiyat'taki öğrencilere yoğun İslami ilimleri tedris ettiriyor hala. Evet. İlerlemiş yaşına rağmen Kayseri'de. Evet.
Farklı, bunun içerisinde akademisyenler var, öğrenciler var. Farklı toplumun kesimlerinden
insanlara
düzeylerine göre kendileri talep ediyorlar. O da bu şekilde
fıkıh, hadis, var. Arapça, evet. Kelam, tefsir, var. Tasavvuf okutuyor.
Birçok bazen bazı kitapları da takip ediyorlar beraber.
Evet.
Bak ne güzel bir konuyu hatırlattınız. Çok etkiledi beni bu. Şimdi öğrenci diyoruz ya.
Evet.
Bu eskiden bunun ismi talebeymiş.
Talebe, evet.
Yani bilgiyi, ilmi talep eden kimse.
İsteyen.
Evet. O hocaya gidiyor. Hoca talebenin yanına gelmiyor. Herkes öğrenmek isteyen hocanın yanına gidiyor. Öğretmenin yanına gidiyor. Şimdi hocalığın bir değeri var. Hoca dediğimiz zaman tabir olarak Farsça kabul ediyorum bunu. İşte Arapçası muallim tarzında.
Evet.
Fakat insanın üzerinde en çok hakkı olan kimse hocası. Yani kendisinin hayata dair bir şeyler öğrendiği kimseymiş.
Evet.
Bunu biliyoruz. Bu kabul edilen bir şey. Onun için annemizin, babamızın, yani bizim şahsımda bu onların büyüklüğünü daha çok veya onlara hakkını daha çok olduğunu hissediyor.
Sorumluluğunuzu daha çok artırıyor.
Evet, hissediyor. Şimdi o sorduğunuz soruya...
Devam edelim. Evet.
Onu. Şimdi ben bu çalışmayı yapıyorum. Sohbetlerinden, zaman zaman bizzat dinlerken, bazen ses kaydı ya da görüntü kaydı alarak onları sonra metne dönüştürerek... Çünkü uzun bir konuşmanın içerisinde örneğin 20-30 tane cümle kuruyor ki bunların her birinin izahları var. Şimdi ben bunlardan not alıyorum. Mesela bir örnek vereyim, ona göre konuşalım.
Lütfen buyurun.
Örneğin göz bakışı kalbe çok tesir eder. Bazen bir ömür o görüntü insanın aklından çıkmaz. Onun için gözün bakması haram olan şeyleri görmemesi için çabucak kapanacak şekilde yaratılmıştır, dedi.
Saniye bile gerekmiyor göz kapaklarını kapatmak için.
Ne için yaratılmış gözlerimizin kapakları bu şekilde? Bakılması haram olan şeyleri görmemesi için çabucak kapanacak şekilde yaratılmış. Şimdi bir gözü böyle algılamak, gözün yaratılmasını ve gözümüzü böyle düşünmek, böyle bir cümleyi siz herhangi bir insandan duyamazsınız. Programa girmeden önce de siz de bahsettiniz.
Evet, anlatacağım. Bir anekdotum var benim, anlatacağım.
Yani şimdi böyle bir hava, böyle bir atmosfer. Yani dikkat dağınıklığından söz ettiniz ya. Yani bir şeye odaklanamama. Ve eskiden büyüklerin o bugün işte efendim tekke, dergah, zaviye diyerek böyle sanki tuhaf bir şeymiş gibi
küçümsenen
yerler var. Kıvıranlar,
evet.
Orada insanlar bu sözleri duyuyorlardı. Bu sözleri kulaklarıyla duyuyorlar ve görüyorlardı. Mesela çilehanenin ne olduğuna dair bir şeyimi paylaşmak isterim.
Buyurun, dinliyoruz.
Hani çileden çıkmak diye bir tabir var biliyorsunuz.
Aslında müspet bir şey o.
Şey de var, Hacı Bayram'ın altında çilehane var. Caminin altında, Ankara'da. Normalde insanlar oraya bir zindana benzer bir yer, küçük bir alan. Kapısı, penceresi de açık. Yani dışarıyı fazla görmüyor ama isteyen istediği zaman çıkabilir. Kapısı kilitlenmiyor. Oraya insanlar kendilerini işte bu manada terbiye edebilmek için giriyorlar kendi iradeleriyle. Oraya girdikten sonra çilehanenin önünden geçenler buna olmadık lafı da sayıyorlar. Gururunu kıracak, rencide edecek. Ya nefsine zor gelen sözler söyleniyor bu insana orada. Eğer bunlara dayanamaz oradan çıkarsan çileden çıktı derlermiş.
Çile de biliyorsunuz çehel kırktan geliyor.
Yani.
40 gün orada az yiyerek, az uyuyarak, az konuşarak ama çok ibadet, çok tefekkür ederek, çok Kur'an tilavet ederek, çok tesbihatla meşgul olarak nefsi bir terbiye, bir tekamül gerçekleştirmeye çalışıyor. Evet.
Mesela bir başka örnek vereyim.
Buyurun lütfen istifade
edin. Hem mesela diyoruz hem örnek diyoruz. Bizim böyle güzel bir zenginliğimiz olduğunu düşünüyorum bu tabirinde. Kıyamete yakın kulluk eden insanlara Allah dünyadayken çok huzurlu bir hayat verecektir şeklinde bir haberden söz etti. Bunun dayanağı olarak tabii kitaptan da dayanağı var bunun. Şimdi biz bugün en çok moral bozukluğu,
stres
gibi şeylerden bahsediyoruz hep, dikkat ederseniz. Neden böyle bir hal oluyor? Niyazi Mısri'den bir örnek verdi. Yine Niyazi Mısri büyük bir zatı ziyaret eder. Hastadır, ağrıdan inliyor o zat. Mısri der ki, sevgilinin darbesinden inleyen sadık değildir der. O zat cevap verir. Sevgilinin darbesinden zevk almayan sevgisinde sadık değildir der. Fakat bu konuşmayı, şimdi ben burada elimdeki nottan aktarıyorum bunu. Babamı dinlerken, o ise bunu o kadar irticalen bu konuşmayı yapıyor ki, sanki karşısında bir metin var onu okuyormuş gibi. Hani şimdi konuşma yapanlar, toplumlar karşısında önlerinde bir metin oluyor, onu bir şekilde önlerine koyuyorlar.
Prompter'dan okuyorlar, evet.
Bunların okuduğu metinler de bilmiyorum tabii, görmedim onu. Fakat sanki bir metinden aktarırmış gibi anlatıyorlar bunu. Bu çok etkileyici geldi bana. Şimdi stres. Stresi anlatırken bunu söyledi. Çok bugün yaşadığımız en önemli şeyleri bahsederken şu cümleyi kurmuştu. İnsan en çok bilmediği şeylerden dolayı üzülür dedi. İnsan en çok hırsından dolayı üzülür tarzında cümleler kuruyor. Şimdi bu tarz bir sözü duyabileceğimiz insan sayısı çok az. Ben bu insanları nasıl değerlendiriyorum? Bahsedeceğim özel hayatından. Araya soru girdiği için belki biraz
orada kaldı, orada devam edeceğim orayı. Evet.
Ben bu insanları Cenab-ı Hakk'ın insanlara gönderdiği bir kandil, bir ışık gibi görüyorum. Her yerde varlar.
Eyvallah.
Arayan olur. Öyle diyelim. Yani bunlar ekranlarda, görüntülerde yok. Zaten ölü olsalar böyle kıymetleri olmaz. Ya da şöyle diyelim, şimdi böyle bir yaşam biçiminde ünlü olan, önde olan, insanları model olarak kabul ettiği insanlar eğer düzgün insanlar olsa zaten toplumda düzgün olur.
Evet.
Öyle bir şey. Bugün çok etkileniyorum bu sözlerden. Haddimi de aşmak istemiyorum ama. Bir insana ünlü denmesi, bir insana sanatçı denmesi bugün çok manipüle bir kavram.
Evet.
Bunlar örnek insanlardır tabir caizse. Yani dolayısıyla örnek insanların kimler olması gerektiğine de bu şekilde işaret etmiş olalım. Bunu burada noktalayalım. Evet.
Gün başladı.
Gün başladı.
Okumaları var, onları bitirdi. Evet. Kahvaltı vaktine doğru geliyorsunuz. Sabah sizler hep kaldırılır mı evde herkes namaza?
Eğer berabersek.
Evet, aynı.
Berabersek. Evet. Aynı
beraber. Onu varsayarak soracağım sonra hemen. Beraber olduğunuzu düşünerek soruyorum.
Çocukluğumuzdan bahsedeyim o zaman. Ben şunu hatırlıyorum. Çocukluğumuzda kalkardık hep beraber namaza. Babam zaman zaman namaza giderdi. Mescide, camiye giderdi. Geldikten sonra biz beklerdik onu. ailemizin bütün fertleriyle beraber mukabele dediğimiz bir Kur'an-ı Kerim dersi yapardık. İyi bilenler bir sayfa okurdu. Kendisi de bir sayfa okurdu. Daha yeni öğrenenler, küçük kardeşlerim, onlar da yarım sayfa okurdu. Bunu böyle çok iyi hatırlıyorum.
Düzenli günlük Kur'an tilaveti yaptırırdı.
Evet. Bu ben çünkü daha ilkokula gitmiyordum öğrendiğimde. Kur'an-ı Kerim'e geçmiştim Elif Bağ'dan. Onu hatırlıyorum böyle. İlkokula gitmiyordum diye hatırlıyorum. Bu altı kardeşiz. Altı kardeşin tamamı bu şekilde otururdu ve mukabele okurduk. Yemeğimizi hep bir kaptan yemeye özen gösterirdik. Onunla ilgili de bir anı anlatmıştın. Onu da değerli dinleyicilerimizle paylaşırsam ben de bir daha dinlemiş olacağım.
Ya şimdi şöyle sevgili dinleyiciler, akılda kalanlarda bu hafta Hacı Hasan Yenen Hoca Efendi'nin güzel hallerinden ve davranışlarından ve nasihatlerinden sohbet ediyoruz ki istifade edelim diye. Bir gün Adana'yı ziyaretinde rahmetli Ahmet abi oğlu, sizin küçüğünüzdü değil mi Ahmet abi? Büyüğünüzdü. Evet. Kısa zaman önce rahmetli oldu. Onun evine ziyarete gelmişti. Biz de davet ettiler. Biz de birlikte bir dostumuzu aldık gittik Hacı Hasan Efendi'nin sohbetine. Sohbetin bitiminden sonra yanımda giden arkadaşım Şakir Oral isimli değerli bir dostum. Hocam dedi ya, bugünkü Müslümanların bu parçalanmış, bölünmüş, ayrıksı hallerinin sebebi nedir? Bir alim olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna ne söylüyorsunuz? Niçin bu kadar çok bölünmüşlük var, cemaatler, cemiyetler, vakıflar, dernekler var gibi bir soru sordu. Hoca Efendi küçük bir an düşündükten sonra döndü ve dedi ki, Şakir Efendi, bizler önce tek kaptan yemeklerimizi yer idik, sonra kaplarımızı ayırdık. Bizler tek bir odada yatardık eskiden çocuklarımızla. Efendim, çocuklarımız bir odada yatarlardı, biz öyle, kardeşlerimle öyle büyüdük. Sonra odalara ayırdık dedi. Sonra dolaplarımızı ayırdık dedi. Hatta gün geldi eşlerin, bizim dedi kendisi öyle ifade etti. Tek yastıkta eşler karı koca yatıyorlar. Küstüm yastığı dendi, hatta ilk çıktığında dendi. Karı koca eşler anne baba yastıklarını ayırdılar. Biz bu kadar yastığı, tabağı, dolabı, odayı ayırınca Allah da kalplerimizi ayırdı dedi. Şimdi dolayısıyla buradan insanın aslında farkında olmadığı ama yapa geldiği, yapmakta olduğu, alışkanlık haline getirdiği davranış kalıplarının bir süre sonra kalbine, karakterine ve davranışlarına yansımasını izah etmiş olmuştu. Benim için çok etkileyici bir örnektir. Her zaman da anlatırım. Evet.
İşte en başta da cümlesini naklederken de ifade ettik ya, göz bakışı kalbe çok tesir eder. Yani insanın neye baktığını, neyi duyduğunu bilmesi gerekiyor. Programa girmeden önce de TRT'de yayınlanmış bir ses üzerine bir belgeselden söz etmiştim.
Evet.
Bunu gerçekten internet sitesinde olduğunu düşünüyorum TRT belgeselin. Bunu insanlarımıza, dinleyicilerimize tavsiye ediyorum bu belgeseli izlemelerini. Evet. Özellikle Mete Han'ın tarihte Çin ordusuyla yaptığı savaşta bir sesin ok seslerini kullanarak Çin ordusunu nasıl yendiğini çok güzel bir şekilde ve teknik olarak da ispat ederek yayınlanan bir belgesel bu. Serdar Bey, sadece ses değil, sadece bakış değil, hissettiğimiz bu içinde bulunduğumuz ortamda beraber olduğumuz insanların enerjileri bile bizi etkiliyor.
Manevi halleri.
Evet.
Eski tabir, yeni tabir, enerji çok.
Yani kimlerle oturup kalktığımız. Ya bu insanların önemi burada ortaya çıkıyor. Bunlar bir ısı kaynağı, bir ışık kaynağı gibi. Şimdi güneşimiz var mesela, Cenab-ı Hak yaratmış gökyüzünde. Biz bak ısınıyoruz, onun ışığından istifade ediyoruz. Yani sadece bu değil, yani yaşamın en önemli faktörlerinden biri olarak yaratılmış Cenab-ı Hak tarafından güneş. Şimdi bu insanlar böyle insanlar. Eğer bu insanlardan, bu insanlarla beraber aynı havayı teneffüs edemezsek ölürüz. Yaşayamayız. Çünkü insanın yaşaması demek Bu havayı teneffüs edebilmesi demektir. Evet. Ölü gibi yaşarsınız. Ve bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyler. Yemek yerken izliyorum. Evet, babamdır benim. Yere oturup, diz çöküp, ayağının birini kaldırarak o mütevazi yemek yiyişini izliyorum. Tabağını temizleyişini tertemiz, sanki yıkanmasa olur diyecek derecede yemeğin tabağını temizleyişini görüyorum.
Sünnetleme diye ifade ettiği evet. toplumumuzun değil mi?
Ama bugün öyle bir toplum olduk ki biz.
Ya.
Yemeğin tabağı bitirmek ve temizlemek görgüsüzlük kabul ediliyor Serdar evet. Bey. Böyle bir aşağılık duruma düştük.
Böyle bir
yani
kompleksiniz var.
Siz tabağınızı temizlerseniz, tertemiz bir tabak olarak bırakırsanız, siz görgüsüz olarak nitelendiriliyorsunuz. Geçen gün sohbet ederken bir şey söyledi. Dedi ki, benim hiç paraya ihtiyacım olmuyor dedi. Son dedi 6 senede sadece kıyafetime harcadığım şeyi düşündüm dedi. Yani bugünkü rakamla 500 TL'yi bulmuyor dedi. Son 5-6 senede. Burada Ankara'da kaldılar bir müddet Serdar Bey. Bir dubleks dairede üstelik. Ayda tükettikleri suyun miktarı annem babam 3 metreküptü. Hala abdestlerini bir irbikle alırlar.
İsraf etmemek
evet.
için. Niye? Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ırmakta da abdest alsanız evet. suyu israf etmeyin evet. hadisine ittibalarındandır.
Ben şohbenden ya da kombiden duş aldıklarına şahit olmadım. Mutlaka yeterince bir kovaya doldurarak banyolarını yaparlar. Bu şekilde yaşarlar. Annem hiçbir şeyi israf etmez. Örneğin eve gelmiş bir poşet, plastik ya da bir kağıt parçası şu bu. Hiçbir şey yapamıyorsa onları bahçede yakacakların içerisine koyar. İleride bir şey pişirecekken veya yapacakken o zaman değerlendirir. Ama asla çöpe atmaz. Biliyor musunuz, bizim evimizin önünde çöp yok. Çöp kovası yok yani. Götürüp bir poşetle çöpe bir şey atmıyoruz.
Çünkü hemen hemen çöp...
Her şey değerlendiriliyor.
Değerlendiriliyor.
Örneğin o mutfakta işte sebzeleri, meyvelerin, şunları bunların çöpleri oluyor ya.
Kabuklar filan vesaire.
Mesela elmanın kabuğunu soyar annem. Onu atmaz. Misafirleri gide dahil. Onları bir şişe ya da bir kabın içerisinde biriktirerek onunla sirke
elma
yapar.
Sirkesi yapar. Eyvallah.
Atılacak olanları da götürüp bahçeye gömer. O da beraber gübre olur orada. Gübre olmayacak olanları da dediğim gibi yakacakların içerisine koyar. Hiç değerlendirilmiyorsa eğer. Pratik bir yaşamdan söz ediyorum. Ben şeyden bahsetmiyorum. Ayda yaşamıyoruz. Şu anda beraber evet. yaşadığımız insandan
şu
bahsediyorum.
Şu anda bir bahçeli evde Kayseri'de.
Evet. Küçük mütevazi.
Bir evde yaşıyor.
Bir evet. evde yaşıyorlar.
Küçük bahçesi olan bir ev gördüm.
Hayatındaki ben izledim en önemli işi nedir diye.
Yani en önemli işi nedir Hacı Hasan
nedir?
Efendi?
En önemli işi nedir diye baktım. 5 vakit namazı. Namaz vaktinden, namazdan daha önemli bir işi yok. Hiçbir iş namazına engel teşkil etmez. Hiçbir şey namazının önüne geçmez.
Belki burada bile tanımlamayı bence negatiften mi yaptık? Yani şöyle desek daha doğru olabilir mi? Hacı Hasan Efendi namazı hayatın içerisinde bir parça gibi değil,
evet.
hayatı namaz aralarında yaşanacak bir parça gibi algılıyordu.
Çok güzel tanımladın.
Yani namazı merkeze koyuyor, diğer yapılacak işleri onların arasına serpiştiriyor.
Evet. Namaz vakti girmeden evvel namaza hazırlık, her şey. Bununla ilgili çok güzel anılarım var tabii.
Bir tanesini alalım o zaman. En çarpıcı bir olanlardan bir tanesini.
Ramazan bayramında yine memlekete gittik. Bir köyde bizi ağırladılar. Camide sohbet etti bir miktar. Sonra da sorular sordular. Ve orada insanlar zaman zaman çeşitli fıkhi meseleler de dahil sorular soruyorlar. Bunlar çok basit konular da olabiliyor. Fakat o basit konulara cevap verirken bu yorumlardan bir tanesini paylaşmak istiyorum. Ramazan bayramı idi. Sordu bir kimse. Dedi ki, hocam Ramazan başlamadan evvel tutulan bir 3 günlük bir karşılama orucundan söz edilir. bunun hükmü nedir diye. O da dedi ki evet böyle bir şey var. Fakat dedi orucu zor tutan, zorlanan kimselerin ibadetten soğumaması, kalbinin ibadet yapmaktan böyle biraz zorsunması,
uzaklaşmaması için
bunu tutmaması daha iyi olur. Ama diğer insanlar tutabilir dedi. Buraya kadar normal. Fakat çarpıcı cümle şu oldu. Çünkü dedi, bir ibadeti, bir hayrı, bir iyiliği yapmayı arzulamak, ona iştah duymak ondan daha büyük bir şeydir dedi.
Oh, evet.
Anlatabiliyor muyum? Bakın basit bir sorunun cevabından sonra gelen asıl vurguya bakın. Yani bir iyiliği, bir güzelliği, bir ibadeti artık siz bunu genişletin. Evet. Bir hayrı yapmayı arzulamak, iştah duymak. Onun için bunların iştahını önleyecek davranışların tamamı yasaklanmış.
Eyvallah.
Aslında dedi bizim insanı dedi mutlu eden en önemli şey sevmektir. Dolayısıyla kimi neyi seveceğimizi çok iyi bilmemiz gerekir der. Şimdi sevilmemesi gereken bir şeyi seversek, sevilmesi gereken bir şeyi de sevmezsek bundan biz zarar görürüz şeklinde ifade bir değerlendirme yapıyor.
Nasıl bir baba, nasıl bir eş, en temel karakteristikleri, özellikleri sayarsak?
Dünyanın en iyi babası diye tanımlayabilirim her şeyden önce. Duygusallaşıyorum bazen.
Normal.
Ben bu yaşıma kadar bir bardak su istememiştir hiçbirimizden. Oğlum bir bardak su verir misiniz dememiştir.
Kendim alır bütün ihtiyaçlarını.
Asla bir talebi olmaz.
Eşinden de mi, annenizden mi?
Annemden bazen
ister.
Söyler mesela. Ama onunla münasebeti farklı. O özel bir münasebet.
Eyvallah.
Onu biz bilemeyiz.
İçin soruyorum.
Bu hep böyledir ama. Ya sadece benim annem babamın ilişkisinde değil. Bütün geçmişte bakıyorum böyle ilim ehli, büyük insanlara bakıyorum. Eşleriyle ilişkileri çok özeldir.
Eyvallah.
Başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mesela son nefesini Ayşe annemizin kucağında vermiştir.
Evet.
Eşinin kucağında vefat eden başka birini bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum. Bilgi olarak bilmiyorum. Kendisi şu an 37 doğumlu ve 80 yaşını bitiriyor. Ben hiç hasta olduğunu hatırlamam mesela. Neden?
Kaç ben, öğün yer mesela? Günde kaç öğün
günde yer? Günde 2 öğün yer ve çok az yer.
Öğünlerin zamanlaması, sabah, geç kahvaltı, erken akşam yemeğe de bir
yok,
şey çıkıyor.
Haftanın 2 günü mutlaka oruçludur.
Pazartesi ve Perşembe
oruçludur.
Oruçludur.
Diğer o bilinen işte Muharrem ayının onu, onlar da falan
Şevval, hep oruçludur. Muharrem, evet. Recep.
Yemekle hiç böyle şey yoktur. Hatta şöyle bir adeti var. Bazen işte Kurban Bayramı'dır falan, baba şöyle bir mangal yapalım falan dediğimizde şöyle bir cümle kurmuştu, hiç unutmuyorum. Yemek için bu kadar zahmet doğru değil demişti.
Sevdiği bir şey var mı? Mesela sanat evinize gelse, akşam baban geliyor. Şunu ama sever, bunu önüne koyayım, sonra diyeceğim bir şey biliyor musun?
Yok. Hiç öyle bir özel bir yiyeceğe karşı hiç böyle bir şeyi yoktur.
İçeceğe aynı
yok,
şekilde.
Yok aynı şekilde.
Çay içmeyi sever.
Çay sever. Ancak onun içtiği çay, yani şöyle nasıl diyeyim, kendisi bazen gece sahur için çay demlerken anlatmıştı. Mesela 3 bardak çay içecekse her bir bardak için birer çay kaşığı çay koyuyor demliğe. Yani içtiği çay böyle bir çay. Çok açık bir çay. Ama mutlaka her akşam yani fırsat bulursa 3 bardak çayı içer. Ama 3 bardaktır. Dördüncüsü yoktur.
Kahve?
Kahve içmez.
İçmez. Böyle yoğurt, badet, turşu, bal, reçel.
Bunlara özellikle annemin yaptığı turşuyu, annemin efendim reçeli, hazırladığı yemekleri, onları hepsinden yer. Bir gün olsun işte bu yemek güzel değil, bu hoş olmamış veya ne bileyim işte ben bundan yemeyeceğim. Her bütün yemeği aynı iştahla yer hemen hemen. Ve çok az yer ama.
Öyle mi?
Evet.
Elbiselerden sökü oldu. Kendi mi diker anneye?
Annem diker onları. Çünkü annem aynı zamanda bir sanatkar gibidir. Hmm. Çünkü ben şöyle hatırlıyorum. Pantolonumuzun paçasını yapmayı bize annem öğretmişti mesela.
Kendi o terliyordu.
Evet.
Yani.
Evimizde dikiş makinesi vardı. Dikiş makinesinde elbisemizi dikmeyi öğretti bize. Mesela annem sofrayı kaldırmayı öğretti bize. Yemek yapmayı öğretti bize. Ben de öğrenciyken kaldık bekar olarak. Ama bütün yemekleri, çamaşırları yıkamayı öğrenmiştik. Ütü yapmayı öğrenmiş olarak geldik. Çoraplarımızı yıkıyorduk. Yani böyle, onun için babamla aralarındaki o annemin sanatkarlığı
şeydir.
Böyle bir...
Özel bir hitap var mıdır? Mesela Halit midir sana seslenirken? Aslanım, koçum, oğlum, mücahit neyse. Yani bir şey söyleyeyim mi? Kızlarına, oğlanına isminizle mi hitap eder?
Çok ilginç bir şey hatırlattın bana.
Son oğlum, bir dakikamız.
Tamam, oğlum diye ifade eder genellikle ama çok anmaz. Oğlum demez. Yani direkt karşıdakine sık sık onu tekrarlamaz. İsmini de tekrarlamaz. Bir şey ol. Bazen tanıştırır bizi başkalarıyla. İşte Halit bizim der. Ne çocuklarının eğitiminden bahseder, ne mesleğinden bahseder, ne onların bulundukları statüden bahseder.
Yani avukat asla, demez. Doktor hep, böyle bir hep şey. Çocuklar okumuş avukat,
evet,
doktor
hepsi
ama.
Hepsi var. Hepsinin mesleği var.
Toplumda ama sadece da, ismiyle.
Evet, sadece ismiyle.
Allah ömrüne bereket versin. Hayırlı uzun Amin. Ömürler diliyoruz kendisine. Cenab-ı Hak da inşallah onun ilminden istifadenin kullarına eylesin. Bu haftaki programı da burada bitiriyoruz. İnşallah belki bakarsınız devam bir program yapabiliriz bununla ilgili. Şimdilik hoşça kalın. Akılda kalan.